Ayrım 11, Şeytanın Müridi, Glenn Mead, sayfa 123. 21. Kısım. Diaz'ı ve Stone'u takip ettim ve geniş bir yemek masası büyüklüğünde düz bir mermer parçasının üzerinde duranları görünce ilk şokumu yaşadım. Bunlar iki cesetten geriye kalan yanmış parçalardı. Gördüğüm manzara karşısında donup kaldım. Sanki iki iskelet birbirlerine doğru ellerini açmış gibiydi. Etler korkunç bir şekilde yanmıştı ve ikisi de tanınmayacak bir haldeydi. Son 10-15 yıl içinde bir sürü ceset görmüştüm. Ama her olay yerinde içim iğrenmeyle ve acımayla dolmuştur hep. Bu seferde de farklı şeyler hissetmiyordum. Aklıma ilk gelen şey bunlar da insan, bunların da sevenleri, yollarını gözleyenleri var oldu. Elimi ağzıma götürdüm. Yanık et kokusu mide bulandırıcıydı ve üstüne üstlük bu kokuya bir de ağır bir benzin kokusu karışmıştı. Ne zaman yeni cinayet işlenmiş bir olay yerine gitsem kendimi hep kötü hissederim. Burada da bu buz gibi havada korkunçluklarla dolu kapkara sırları hissedebiliyordum. Cesetler öylesine korkunç bir şekilde yanmışlardı ki cinsiyetlerini bile söyleyebilmek mümkün değildi. Yaklaşık 20 santim uzunluğunda tahtadan siyah bir küçük haç iki cesedin tam ortasına yerleştirilmişti. Gözlerimi yumdum, sonra yeniden açtım ve yanmış insan kalıntılarıyla haça bakarken derin derin nefes alıp verdim. Şerif Ben Cowper dışındaki bir gamal vakasıyla bundan 6 yıl kadar önce çalışmıştım. Matthew ile Carol Bryson vakasında baba ve kızı taş ocağında bulunmuşlardı. ''O vakayı biliyor musunuz?'' diye sordu. O zamanki ekiple o vakada çalışmamıştım ama Gamal'ın bilinen tüm vakalarına aşinaydım. ''Biliyorum'' dedim ve anlatmaya devam etmesini söyledim. ''Ben bu iki olay yeri arasında çok fazla benzerlikler olduğunu düşünüyorum. Eğer Gamal'ın geçen hafta idam edildiğini düşünürsek bu da bana çok tuhaf görünüyor. İşte zaten olayı sizlere bildirmemizin nedeni de bu benzerlik oldu.''
''Bildirmeseydiniz daha mı iyi olacaktı?''
Zoraki gülümseyecekmiş gibi yaptım. Her ne kadar bize karşı aşırı nazik davransa da kendi vakasına FBI'ın karışmasından pek de hoşnut görünmüyordu. Zaten yerel emniyet görevlilerinin genelde pek hoşlanmadığı bir durumdu bu. Ama bu şerif hoşnutsuzluğunu belli etmekten kaçınmıyordu. ''Ben sizinle temas kurmanın en doğru yol olacağını düşündüm. O yüzden sizi aradım efendim.''
''Stone Diaz'a maktullerle ilgili olarak ne söyleyebilirsin?'' dedi.
''Laboratuvara götürülene kadar fazla bir şey söyleyemem. Deri dokusunun büyük bir kısmı ile iç organlar yanıp kül olmuşlar. O yüzden işimiz zor. Kokuya bakılırsa burada ispirto kullanılmışa benziyor. Ama etrafta bidona benzer bir şey bulamadık.''
Bu olay yeri gerçekten de bana Gamal'ın cinayetlerini anımsatan tüyler ürpertici görüntülerle doluydu. Burada da iki ceset vardı, biri genelde baba, diğeri de yetişme çağındaki kızı oluyordu. Kurbanların etleri parçalanıyor, genellikle de bu parçalar tanınmayacak derecede yanmış oluyorlardı. Bazen de kurbanların el ve kolları öldürülmeden önce kesiliyordu. Yanmış bedenlere baktım ve daha korkunç bir ölüm olamaz diye geçirdim içimden. Öldürülmeden önce benzoyla uyutulmuş olmalarından başka bir dileğim olamaz. Bu tipik bir gamal vakasıydı. En azından acılarının artık sona ermiş olması benim için küçük de olsa bir avuntu vesilesiydi. Eğer ölmemiş olsalardı çektikleri acı dayanılmayacak derecede ağır olacaktı. Elimle Diaz'ın fenerini işaret ettim.
''Alabilir miyim?'' dedim.
''Buyurun.'' Diaz el fenerini bana uzattı. Feneri alıp huni şeklindeki güçlü ışığını iki cesetten daha büyük olana tuttum. Erkeğin tüyler ürpertici kararmış kafatası bana baktı. Derisi katran rengindeydi ve sanki dokunulduğunda dağılacakmış gibi kömürleşmiş, çenesi son çığlığını atarken sonsuza dek açık kalmıştı. Bir anda korkuya kapıldım ve aklıma gelen tek şey oradan çekip gitmek oldu. Tanrım dedim içimden.
Bu görüntü bana şu Munch denilen deli ressamın tablolarından birini andırıyor dedi Lu.
O delirmiş gibi dolanan şeyin ismini hatırlayamıyorum bir türlü.
Çığlık.
Lu kafasını evet dercesine sağladı. Oydu işte insanın aklına ölümü getiren bir tablo. Diaz ansızın kafanızı kaldırın da yukarıya bir bakın dedi. Kafamı kaldırıp baktım. Lou ile Stone da kafalarını kaldırıp baktılar. Bulunduğumuz bölmenin tepesinde tavanda ölgün bir gün ışığının içeri girdiği bir daire vardı. Burası mağaranın tavanında açılmış bir delikti. Bulunduğumuz yerden yüksekliğini hesaplayamadım. Bu delik kayalarda doğal olarak mı oluşmuştu yoksa çok önce mi açılmıştı anlayamadım. Deliğin üzerinden geçen beyaz bir bulutu görebiliyordum. Bulut çekilince mağaranın içine beyaz bir gün ışığı girdi. Kireç taşı duvarları ışığa boğarken Lou Raines elini yukarıya doğru kaldırdı. Delik yaklaşık 10 metre kadar yukarıda ve yaklaşık 1 metre genişliğinde. Zannederim güneş ışığı ile ay ışığı gökte bulut olmadığında bu mermer blokun üzerine dik bir açıyla düşüyor. Lou'nun aklından neler geçtiğini çok iyi biliyordum. Gamal'ın cinayet işleme tarzları arasında bir de kurban etme ritüeli bulunuyordu. Mağaranın içine dik bir açıyla giren ışık da onun sapık beyninde böyle bir ritüeli çağrıştırmış olabilirdi. Ama Gamal öldü ve gömüldü dedim kendime. Tekrar cesetlere döndüm. Kafalar kapkara olmuştu. Burun, dudaklar, kulaklar, yanaklar hep katranlı bir tutkalı andırıyordu. El fenerini kızın cesedinin yüzüne tuttum. Tüyler ürpertici bir manzaraydı bu. Yanmış kararmış saç tutamları kızın aldına yapışmıştı. Kafa küçülmüştü. Dişler adamınkine göre daha iyi durumdaydılar. Kemikler daha az gelişmişlerdi. Ergenlik çağına gireli henüz birkaç yıl olmuş gibiydi. İki gün önce öldürüldüklerini mi söylüyorlar dedim Lou'ya. Otopsiye kadar kesin bir şey söylenemez cevabını verdi. Ama şerifin adamları tanığın ifadesine dayanarak öyle diyorlar. Tanık cesetleri bulmadan önce buraya en son 48 saat önce gelmiş ve geldiğinde cesetler burada değilmiş. Tam tanıkla ilgili o anda aklıma gelen bir şeyi sormak üzereyken gözüme yerdeki bir şey takıldı. ''Burada zemini gözden geçirdiniz mi?'' diye sordum. Diyaz soğuktan donmuş ellerini hohladı, ellerini ovuşturdu. ''Tabii ki'' dedi.
Peki ne çıktı?
Hiçbir şey, yanmış giysilerin dışında. Öldürülmeden önce üstlerindeki giysiler çıkartılmış ve giysiler ayrı ayrı yakılmışlar.
Nerede diye sordu Stone.
Tam şurada. Diaz biraz ilerideki duvar dibinde duran şeffaf plastikten kanıt poşetlerini başıyla işaret etti. Ben de gidip torbalardan birini kaldırıp baktım. Torbanın içerisinde karman çorman bir halde kapkara giysiler duruyordu. ''Buradaki işimizi bitirir bitirmez laboratuvarda inceleyeceğiz.'' dedi Diaz. Kanıt torbasını stoğuna uzattım. Tir tir titriyordum. Soğuktan titremiyordum. Kendimi sanki aşırı sıcağa maruz kalmışım gibi hissediyordum. İçinde bulunduğum durum yüzünden titrediğimi biliyordum. Kapalı alan yanımda birileri olmasına rağmen beni kelimenin tam anlamıyla çileden çıkarıyordu. Ancak bu kadar uzun bir süre dayanabildiğim için kendimi şanslı sayıyordum. Avucum terliyordu, ağzımın içi kuruyordu ve kalbim hızlı hızlı çarpıyordu. Bir an önce buradan çıkıp gitmeliyim diyordum içimden.
Sen tanıkla konuştun mu Lou?
Lou kafasını salladı, henüz konuşmadım. Bizim Billy Adams öyle bir travma geçirdi ki buradaki polislerden birinin onu alıp bir bölge hastanesine götürmesi gerekti. Sen de gidip onu bir yoklayıver Kate. Wentz'in bugün öğleden sonra katılması gereken bir duruşması var. Benim de saat 3'teki bir toplantı için hemen Washington'a dönmem gerekiyor.
Ben kalacak mıyım?
Sen davayı almak ister miydin diye sordu Lou.
İşin aslına bakılırsa Gamal vakası üzerine 4 yıl boyunca geceli gündüzlü çalıştıktan sonra bu sorunun cevabını ben de bilmiyordum. Senin başka bir seçeneğin var mı?
Sonuçta sen görevini yapıp bitirdin. Bu vakayla ilgili olarak da sana bunu almanı emretmiyorum Kate. Ama sen Gamal'ı bulmak gibi bir işi başardın. Bu yüzden de kendini yapabilecekmiş gibi hissedersen senin bu vakayı da almanı isterim. Bana kalırsa başımıza şimdi de Gamal'ın bir kopyası çıktı. Ne düşünüyorsun? Halledebilir misin?
Hiçbir şey söylemedim. Lou David ile Megan'ın da aynı ortam ve şartlarda öldürüldüklerinin farkındaydı ve eğer bu vakayı almayı kabul edersem duygularımın ağır basacağını biliyordu. Ama bunun yanı sıra Lou'nun tavrının ne olacağını da biliyordum. Yüzleş, dövüş, yen. Bölmenin içini yeniden gözden geçirdim. Cinayet yerinde kendimi hep bir takım sorularla çevrili olarak bulurdum. Bir kere daha bu soru işaretleri kafamın içine doluşmuşlardı ve ben bu sorulara kafamda yanıtlar ararken fobilerimi birkaç dakikalığına daha kontrol altında tutmaya çalıştım. Kim, ne zaman, nasıl?
Burada nasıl bir kötülük yaşanmıştı? Kim yaşatmıştı bu kötülüğü? Ne zaman ve neden yaşatmıştı? Burada karşımıza çıkan bu tüyler ürpertici yapboz oyunundan ortaya bir resim çıkarabilecek durumda mıydık? Kabak yine başıma patlamıştı anlaşılan. Eğer yapabileceğimi düşünürsem sana haber veririm. Derken birdenbire aklıma hayati önemdeki bir şey geldi. Aslında böyle bir şeyi benim daha ilk etapta düşünmem gerekirdi ama her nedense akıl edememiştim. Peki ya ayak izleri? Şerif burada 2 haftadan beri kar yağdığını, henüz 2 gün önce durduğunu söyledi. Lou bana bir bakış attı. Şerif de cinayetler işlenmeden birkaç saat önce kar yağışının durmuş olabileceğini düşünüyor. Ama bu konuda yerel bir televizyon kanalının hava durumu programcısından onay bekliyor. Bence de katilin karda ayak izi bırakmış olması gerekir. Ama Şerif'e göre bu esrarengiz bir vaka ve esrarengiz olmasının nedenlerinden biri de işte bu Kate.
Anlamadım. Ne demek istiyorsun?
Kar üstünde Billy Adams'ın ayak izlerinin dışında iz yokmuş gibi görünüyor.
22. kısım. Dışarıya çıktığımızda olay yeri inceleme teknisyenliği de Şerif'in adamlarının kanıt bulabilmek için her tarafı kolaçan ettiklerini gördüm. Lou'nun Ford Galaxy'sine doğru yürüdük. Biraz önce işittiklerimin doğru olabileceğine inanmakta zorluk çektim.
Birinin bu mağaranın içine girip sonra da dışına çıkması gerekir Lou. Buraya havadan uçarak girmedi bu katil herhalde. Bence burada başka ayak izleri olmalı.
Lou içini çekti. Tek bir tane bile yok. Ya da belki bulacağız. Ama şu ana kadar Billy'nin ayak izlerinden başka hiçbir ayak izi bulamadık. Tünelde de Billy'nin lastik ayakkabılarınınkine benzer başka ayak izleri bulduk. Adamın bir çift ayakkabıdan başka ayakkabısı yok. Ve bizim de şu dakikaya kadar tespit edebildiğimiz ayak izleri işte o ayakkabıya ait.
Eğer zeminde kar varsa bu mağaraya girip çıkan kim olursa olsun geride ayak izi bırakması gerekir dedi ısrar ederek.
Lou başını evet dercesine salladı. Bizim şu katil mağaranın tepesindeki o delikten geçerek aşağıya inmiş olsa bile mermer blokun etrafında bir takım izler bulmamız gerekirdi. Ama hiçbir şey yok inan bana ve başka bir şey daha var.
Neymiş?
Bizim Billy kulübede yatıp kalkıyor. Kulübede tam mağaranın girişinde. Ama Billy bütün gece uyanık olduğunu ve cinayetlerin işlendiği sırada rüzgar sesi dışında en ufak bir ses duymadığını iddia ediyor. Ne kurbanların çığlıklarını işitmiş ne de bir şey.
Sarhoş muymuş yoksa uyuşturucu mu almış?
Lou dondurucu soğuktan korunmak için paltosunun yakasını kaldırdı. Söylediğine göre değilmiş ama biraz içtiğini kabul ediyor. Adamın kanında ne var ne yoksa hastaneden öğrenmesini Şerif'e söyledim. Hastaneye gittiğimizde tahlil sonuçlarını isteyebilirsin.
Araziyi gözden geçirdim. Sence Billy'de şüphe uyandırıcı bir durum var mı?
Onun bu olayla zerrece ilgisi olmadığına eminim. Zaten onu gözlerinle görünce neden bu kadar emin olduğumu da anlayacaksın. Bu adamın psikopat bir katil olmadığına emekliliğim üzerine iddia ederim Kate. Yanıtını verdi Lou.
Ne ayak izi, ne çığlık, ne kanıt, ne de mantık var.
İşte durum böyle dedi Lou omzunu silkerek.
Kıvrıla kıvrıla önümde uzanan dar yola baktım. Arka çıkış olduğunu düşündüğüm yerden de bir yolun uzandığını fark ettim.
Arkada bir çıkış var mı?
Var, oraya da baktık.
Yeni tekerlek izlerine baktınız mı?
Reins başını salladı. Evet ve elde var 0.
Bu çok saçma. Peki ama katil buraya nasıl girdi? Buraya helikopterle gelmiş bile olsa bir kanıt bulabilirdik.
Biz de zaten aynısını düşündük ama hiçbir iz bulamayınca biz de tıkanıp kaldık.
Araziyi yeniden gözden geçirdim. Maden ücra bir yerde. Önümüzde uzanan tepelerde tek bina bile yoktu.
Burası öyle herkesin bilebileceği bir yer değil. Bence bilse bilse bir tek buranın yerlileriyle madenin işletildiği dönemde burada çalışanlar bilebilir burayı.
Evet ben bunu da düşündüm dedi Lou başını sallayarak. Burada eskiden çalışmış olup hala hayatta olan madencilerin listesini çıkarmaktan bir zarar gelmez kanısındayım. Belki şehirde bize bu konuda yardımcı olabilecek birileri çıkar dedim.
Lou arabasına bindi.
Şirket 30 yıl önce kapanmış. Böyle bir listeyi ancak sen uğraşarak çıkarabilirsin. Bu arada sana kötü bir haber vereyim. Bu vakada Stone'la birlikte çalışacaksın.
Başımdan aşağıya kaynar sular dökülüvermiş gibi hissettim.
Lou, zannederim bu konuda oturup konuşmamız gerekecek.
Kusura bakma Kate ama sen elimdeki en iyi elemansın ve senin onunla birlikte çalışmanı istiyorum.
Lou gülümsedi. Ayrıca birazcık rekabetin bir zararı olmaz.
Stone'la birlikte çalışma fikri hiç hoşuma gitmemişti. Doğrusunu söylemek gerekirse esprisi bile moralimi bozmuştu. Ama Lou bir kere bir şeye karar verdi mi onu kimse bu kararından döndüremezdi.
Peki bana vereceğin başka kötü haber var mı?
Kötü haber yok, iyi haber var. Onu da sona saklamıştım. Yeni elemanımız Josh Cooper sen izindeyken bizim bölümde çalışmaya başladı ve o da ekipte. Kendisi New Yorkludur. Babasıyla birbirimizi çok eskiden beri tanırız. O yüzden bana amca falan diye hitap ederse sakın şaşırma. Onun yanında bir adamla birlikte bizden önce hastaneye gönderdim. Seni de Şerif götürecek. Kusura bakma, tanıştırma faslı için orada olamayacağım.
Cooper nasıl biri?
Lou motoru çalıştırdı. Tam da doktorunun tavsiye edeceği tipten. Kültürlü, yakışıklı ve seksi. Ya da karım onu hep böyle tanımlar. Bir de karısından boşandı. Var mı başka bilmek istediğin bir şey?
Ben iş açısından sormuştum.
Lou gülümsedi ve gaz pedalına bastı. Bütün bu özelliklerinin yanında iş konusunun pek önemli olmayacağını sanmıştım. Onu da sana bırakıyorum. Haydi Miço, yolun açık olsun, sonra konuşuruz.
23. Kısım. Acre topu topu 15 dakika uzaklıktaydı ama 15 dakika içinde Şerif 40 tane soru sormuştu. Adam her şeyi sorgulayan gerçek bir polisti.
Federallerle çalışalı çok oldu mu diye sordu.
10 yıl.
Washington'lı mısınız?
Baltimore'luyum.
Orada mı doğdunuz?
Hayır, Clarkson hava üssünde.
Vay canına, babanız hava kuvvetlerinde miydi?
Bir süre için, sonra polis oldu.
Şerif bana şöyle bir baktı. Benim babam da Clarksville'deydi galiba, 5 yıl kaldı.
Peki FBI'ya nasıl girdiniz?
Las Vegas'ta üstsüz dans etme işini bıraktıktan sonra iyi bir emekliliğim olsun diye bu işe girdim.
Şerif bu yanıtım üzerine durup bana uzun uzun baktı. Ardından Şerif Moby'nin yüzünde bir gülümseme belirdi.
Az kalsın yiyordun. Peki nerede oturuyorsunuz? Washington'da mı?
Şerif'in sorularına kibar kibar cevap vermiştim ama bu kadar yeterdi. Ona biraz düşünmem gerektiğini söyledim. O da istemeyerek de olsa sesini kesti. Mağaradaki o korkunç sahnelere tanıklık ettikten sonra kafamın içi çatlayacakmış gibiydi. Cinayet yerini gördükten sonra kafamda dolaşan soru işaretleri yüzünden boğulacakmışım gibi geliyordu bana. Kurbanlar kimlerdi, birbirlerini tanıyorlar mıydı, cinayet mahallinde neler olmuştu? Bir de o lüzumsuz saçımı başımı yoldurtan soru kafama takılıp duruyordu. Nasıl olur da karın üstünde ayak izleri bulunmaz? Bana hiç mantıklı gelmiyordu böyle bir şey. Seyrek aralıklarla sıralanan ve çiftlik evlerini andıran ahşap evlerin önünden geçtikçe kafam dağıldı. Ardından karayolundan çıktık ve Acre'a vardığımızı duyuran hoş geldiniz tabelasını gördüm. Burası birkaç mağaza ile birkaç resmi binanın yan yana dizildiği bir caddeden ibaret bir yerdi. Bir de caddenin bir başında bir de sonunda birer kilise bulunuyordu. Herhalde madem burada çok önemli bir şeydi diye geçirdim içimden. Şerif arabayı iki katlı sıvasız bir binanın önünde durdurdu.
Geldik dedi.
Çimenlerin ortasındaki bir tabelada Acre Hastanesi yazıyordu.
Sonuçta bir hastaneniz var dedim.
Öyle, bu arada beldenin yarısına da burası hizmet veriyor.
Kapıyı açtım. Billy'yi sorgulamış mıydın?
Tam anlamıyla sorgulamadım efendim. Doğrusunu söylemek gerekirse adam travma geçiriyordu. O yüzden de sadece 10 dakika kadar yanında kalabildim. Onun söylediklerini ajan Reins'e de özetleyerek anlattım. Ama umarım Billy şimdi sakinleşmiştir, bize olan biten her şeyi anlatır.
Sence tutarlı bir tanık mıdır?
Şerif başıyla onayladı. Biliyorum, şişesini çok sever. Ayrıca gençliğinde barları dağıtmakla ün yapmıştır. Ama saçmalayan biri değildir.
O zaman bakalım Billy bize neler anlatacak.
11. ayrımın sonu. Sayfa 133.